Ayrım 22.
Abirliler tavası yemekhaneye götürdüler. Bu sırada kapı mazgalı açıldı. Başgardiyan Gavur Veli, koğuştan gelen gürültülerin kavga gürültüleri olduğunu söyledi. Kenan güldü. Yatakhane ortasında gürültülü ve de zorlu bir güreş olduğunu açıkladı. Kurnaz kurnaz gülümsedi Gavur Veli. Bu cezaevinde o kadar kavga çıktı ki dedi. Neyin şaka, neyin kavga olduğunu anında ayırt edecek derecede ustalaştık. Ben pek ustalaştığınız kanısında değilim dedi Kenan. Koğuşlarda toplu kavgalar çıktığında şu mazgala vurup nöbetçi gardiyanları çağırıyoruz. Ne olduğunu sorduğumuzda bir şey yok diyorlar. Gardiyanların koridorda birbirlerine şaka yaptıklarını, boğuştuklarını söylüyorlar. Gavur Veli boğazını göstererek katıla katıla güldü. Yanı başında gülen gardiyanlara baktı. Kenan'a dönerek, yani şimdi gençler birbirimize karşılıklı yalan mı söylüyoruz bu cezaevinde dedi. Biraz öyle. Her şey karşılıklıdır biliyorsun. Yeniden bastı kahkahayı Gavur Veli. Ne yapalım ekmek parası gençler. Boğuşun, çakalaşın, jandarmalık bir durum yaratmayın diyerek mazgalı kapattı. O gece Tavas alışılmışın dışında akşam saat 9'da yattı. Saatini ranza demirine tam burnunun ucuna denk gelecek tarzda astı. Başucuna 2 paket süt, 3 paket bisküvi koydu. Kalktı dolaptan 4 kalın kitap getirdi. Başucuna yerleştirdi. Yün çoraplarını giydi. Üzerine 3 battaniye çekti. Kollarını göğsünün üzerine bağlayarak düşünmeye başladı. Mestanı bir yumrukta yere serdi. Bütün koğuş aman yapma Tavas abi diye yalvardı. Koğuş temsilcisi seçti kendisini. Koğuşta herhangi bir Tavas aleyhtarı saldırıyı püskürtmek için de başucuna 14'lü bir tabanca astı. Diğer koğuşlardan Tavas'a bağlılık mesajları geldi. Başsavcı kendisini idareye çağırdı. Bütün idare personelinin önünde cezaevinin en büyük direnişçisi olarak gösterdi Tavas'ı. Tavas koğuşa geldi. Mestan'ı ranzasından indirerek patakladı. Mestan korkudan titredi, yalvardı, ağladı. Artık A1'de herkes Tavas'a, değerli önderimiz Tavas abi diye hitap ediyordu. Saate baktı, 12:30. 3,5 saattir hayal alemindeydi. Koğuşta herkes uykudaydı. Terlemişti sırılsıklam. Bir paket süt içti. Kitabı açtı, 10 sayfa okudu, hiçbir şey anlamadı. Titriyordu zangır zangır. Kalktı bir havuç yedi. Yemekhanede oturdu. Ellerini masanın üzerine koydu, yumruklaştırdı, seyretti. Sessiz sessiz güldü. Gözlerinden sızan sevinç gözyaşları masaya damladı. Serçe parmağını gözyaşına dokundurarak bir T harfi yazdı. Yanına bir A ve V kondurdu. Beni öldürecekler bu manyaklar diye mırıldandı. Acaba bu masayı ısırırsam dişlerim iz bırakabilir mi? İzler derin mi olur yoksa yüzeysel mi diye düşündü. Masanın köşesine ağzını alarak ısırdı tüm gücüyle. Dişleri ağrıdı, kızardı gözü ama kısmen ferahladı. Bir havuç daha yedi. Gitti bir kocaman soğan aldı. Kabuğunu soydu, elma ısırır gibi birinci ısırışta Azeroğlu'na küfretti. İkinci ısırışta ihtiyara, üçüncü ısırışta yine ihtiyara, dördüncü de Hıdır'a. Ufaklık hariç tüm koğuş sakinleri sırasıyla küfürden paylarını aldılar. Masa gözyaşlarıyla iyice ıslanmıştı. Sessiz sessiz yeniden gülmeye başladı. Beni öldürecekler diye mırıldandı. Bu sefer içten acılı, sarsıcı bir tarzda ağladı. Bankın üzerine çıktı. Pencereden jandarma kulesine baktı. Yarasaların projektör ışığından geçişlerini ve dikenli surların beyaz ürkütücü görüntüsünü seyretti. Yıldızlara baktı. Hoşuna gidiyordu yıldızlara bakmak. Cezaevinde olduğunu unutuyordu yıldızlara bakınca. Cezaevinin dar, dikenli sınırlarını yıkan bir enginlik duygusu kazandırıyordu ona yıldızların seyri. Yeniden surlara dikti bakışlarını. Vay be dedi kendi kendine. Gecenin karanlığı surların dizginleme gücünü zayıflatıyor. Gün ışığı ise güçlendiriyor. Aydınlığa karşıyım, geceden yanayım. Banktan inip tuvalete gitti. Aynada gözlerine bakışlarına baktı. Bir leğen soğuk su doldurdu. Çırılçıplak soyunarak yıkanmaya başladı. Dişleri takırdayarak arttı titremesi. Yatağa girdi. Ağır bir uykuya daldı sabaha yakın. Gündüzü yatakta inleyerek geçirdi. Akşam sayımından sonra başmüdür içeri girdi. Arkasından elinde bir televizyonla elektrikçi göründü. Her koğuşa televizyon veriyoruz arkadaşlar dedi. Eğlenmek, yurt ve dünya durumundan haberdar olmak ve en önemlisi de sıkıntı dağıtmak için şarttır. Yüzlerde bir sevinç gülümseyişi ışıldadı. Koğuşa televizyon verildiğini duyan Tavas, babalan da gel diyerek sevinçle yatağından fırladı. Yunus minnacık ela bakışlarını anasının mektupla gönderdiği kurumuş, yassılaşmış sarı çiçeğe dikti. Kokladı derin derin. Mücevher kutusu açar gibi açtı mektubu. 10. okuyuşuna başladı. Sevdiceğim yavrum Yunus. Evvela selam eder, her iki mübarek gözlerinden öperim. Gayrı dermanımız kalmadı oğlum. İneğimiz öldükten bu yana durumumuz sarsıldı. Senin o sidikli bacın da bizi bu halimizde bıraktı. Çeçillerin hayırsızı Kambur Celal'e kaçtı. Sabahleyin yıkandı, çeyizini karıştırdı, bir şeyler etti. Rahmetli babanın geçen bayramda getirdiği kolonyayı saçlarına serpiştirdi. İşkillendim, sordum. Bir şey yok anam dedi. Sabah baktım yatağında yok. Oğlum sana para gönderemediğim için çok üzgünüm. Mektebe giden küçük kardeşlerinin daha kitaplarını alamadık. 2-3 gün evvel ocaktan getirilen ölüleri gömdük. Ağladık, düğündük, yolunduk. Cesetler öyle yanmış ki tanınmaz hale gelmiş. Kimin ölüsü kimindir belli değil. Küçücük olduğundan Aysel kadın oğulcağızını ayırt edebildi. Rahmetli babanın yanına gömdürdü. Baban oğlanı çok severmiş. Ocakta yanından ayırmazmış. Ah oğlum ah! Bu şeytanın şerri kör nefes, bu grizu dedikleri felaket köyümüzün ocağına incir ağacı dikti. Ne bileyim, sonu iyi olur inşallah. Sen canını sıkma, üzülme. İleride bir af gelir, çıkarsın inşallah. Daha ne yazdırayım? Benim sağlığımı sorup ne diyeceksin? Canım kurban olsun sana. Sen kendi sağlığına bak. Korkma, bu böbrek sancılarıyla ölmem. Bu zarfın içinde bizim köy öğretmeninin verdiği pulu bulacaksın. Sana selamları var. Oğlum hiç boşuna kafanı yorma. Bize tazminat mazminat vermezler. Ocakta 10 yılda çalışsa öleni hiç kimse düşünmüyor. Daha ne yazdırayım? Selam eder, yanaklarından öperim. Kardeşlerin selam eder, ellerinden öperler. Allah'a emanet ol, Anan Hatun. Yunus hüzünlendi. Fırtına öncesi sessizliğine girdi ruh dünyası. Gönlünü basan hüzün bilincini derinden sarstı. Ağlayan madenci kadınlarının çığlık çığlık dökülen ağıtlarını dinledi. 15-20 yıl ocakta çalışanların ciğerleri, değişmeyen hayat tarzları geldi gözlerinin önüne. Bir milyarder babamdan daha mı çok çalışıyor? Anamdan daha mı çok çalışıyor bir sosyete bir milyarder karısı? Peki ilkokula giden ama kitapsız kalan küçük kardeşlerimin suçu ne? Göçük altında kalan babamın diyetini neden ödemiyorlar? Diye konuştu kendi kendine. Solcuların sözleri çınladı kulaklarında. Sermayenin silahlı fedaileri, ellerinizi emekçilerin, aydınların kanına, halkın kanına buladınız. Yunus ellerine baktı. Öğretmeni nasıl öldürdüğünü düşündü. Arkadan yavaşça yanaşarak kurşunu ensesine nasıl sıktığını canlandırdı gözlerinin önünde, nasıl inleyerek devrildiğini. Öğrenci kıraathanesini nasıl taradığını ve öğrencilerin acı feryatlarını. Bunların için, kimlere hizmet için yaptığını düşündü. Kendilerine verilen paraların ve silahların nereden geldiği üzerinde düşündü. Sancak tül fabrikasındaki anıları canlandı zihninde. Grevlere ve işçilere karşı giriştiği eylemleri hatırladı tek tek. Korkunç cahilliğini ve saflığını, atikliğini, yiğitliğini hatırladı. Günahlarını teker teker ruhunun karanlığından çekip çıkardı. İnsafının, eşitlik duygusunun, onurunun ve dürüstlüğünün yargısına teslim etti. İçinin insancıl sesi ona şöyle fısıldadı. Niçin dövüşüyorsun? Şafağı seninkinin doğurmayacak ki. Sen kimin kör şiddetisin? Kendisine karşı dövüştüğün insanların neyi savunduklarını, içinde bulunduğun hareketin tarihsel misyonunu gerçekten kavrayabilmiş misin? Nabzın niçin, niçin diye vuruyor. Tepende dikilen kumral kıl ve ayağının baş parmağı niçin diye bağırıyor. Ananı oku, ananı oku, ananı oku. Ananın tarifsiz acısını kavradığın gün adam olacaksın. Yunus ranzasından kalktı. Reverin boş ranzalarına baktı. 2 aydır neden buradayım? Deli değilim ki. Bağırmayla, durup dururken küfretmeyle insan deli olmaz diye konuştu. Cepleri bomboştu. Bir tek kuruşu yoktu. Volta atıyor, yatıyor, kendi kendine mırıldanıyor ve günde 3 öğün karavanayı 4 gözle bekliyordu. Kalçasına 10 şırınga boşaltmanın dışında hiç ilaç vermemişlerdi. Yunus çenesini kaşıyarak ve başını gövdesinde güçlükle taşıyarak düşünmeyi sürdürdü. Çay, sigara, mektup ve sohbet özlemi hülyalarına haşin ve asi bir öz kazandırmıştı. Solcuların ihanet sözcüğü üzerinde durdu. Halka ihanet, halka ihanet diye mırıldandı. Eğer ihanet ettiysek, ihanet tarihi hayret edecektir bu devlete. Halka ihanet, devleti yıkılmaktan kurtarıyorsa hain değilim. Belki de hainim. Hayır, ben halk çocuğuyum. Bir halk çocuğu da hain olabilir. Güzel ama ben devleti kurtarmaya çalışıyorum. Halkı kim kurtaracak? Devlet halkı ezmiyor mu? Halkı, halkın kendisi kurtarabilir ancak. Solcular piyon diyor. Piyon muyum yoksa? Piyonluk ruhu var mı bende? Efendim kimdir? Hayır hayır, efendim onurumdur. Yunus karışık koğuşlara geri dönüp dönmemek üzerinde düşündü. Tahtacoplar dikildi karşısına. Baltar'ın saldırı işaretini gördü. Bağırtılar tufanında kan fışkırdı burnundan. Devletten dayak yemek için mi gidecekti o koğuşlara? Baş parmağını burnunun ucuna dayadı. Her gün karavana yemek, okumak ve affı beklemek. Yeni hayatını böyle formüle etti ve yineledi. Üç öğün karavana yemek, okumak ve affı beklemek. Sigarayı bırakacaktı. Tek başına sessiz yaşayacaktı. Yatağından tesbihini aldı. Gel bakalım, en iyi dostum sensin dedi. Bundan sonraki mahpusluk hayatında namaz kılıp kılmama sorununu düşündü. Beş vakit namazı gereksiz ve çekilmez buldu. Allah'ın kendisinden beş vakit namaz kılmayı istemesine güldü. Gülerken kısacık voltasında sendeledi. Artık bağırmayacaktı. Karışık koğuşa götürülmeyeceği için de delilik numaraları yapmayacaktı. Ranzasına çıktı. Bir dilekçe yazdı müdürlüğe. Dilekçesinde artık sağcı olmadığını, sağcılığa da solculuğa da karşı olduğunu, cezaevinde sade bir vatandaş olarak yaşamak istediğini, bundan dolayı tarafsız koğuşlara verilmesini belirtti. Dilekçeyi bitirdikten sonra kendi kendine, "Artık sıradan bir vatandaşım," dedi. "Tahta cop yemeyeceğim. Ölümün soluğunu ensemde hissetmeyeceğim. Solculara dişlerimi gıcırtatarak küfretmeyeceğim. Artık yürüm. Ne ölürüm ne de öldürürüm. Eğer bir gün çıkarsam güneşin altında bir parça toprağa yerleşeceğim. İçimin betonlaşan toprağını bu toprakla birlikte yeşerteceğim. Güzelliği kıvrak ve ağır olacak kadınımın. Gözleri kocaman kocaman, belikleri kulunçlarına varacak. Yakından seyredeceğim alnını, burnunu, çenesini, boğazını. Kıvırcık kuzularım olacak. Bembeyaz burunları batırmalı, kınalı. Ahırın kokusuna hasretim. Horozun ötüşüne, tavuğun gıdgıdağına, atın kişneyişine. Karıştır barıştır belasını hayvanlar alemine bile uygulayamayız. Bir ahırda ineklerin yeri ayrıdır, tavukların yeri ayrı, koyunların ayrı, atların ayrı, köpeğin ayrı. Birbirlerini boynuzlayan deli inekler bile ayrı ayrı yemliklere boyunlarından zincirlerle bağlanırlar. Yunus gece 3'e kadar uyuyamadı. Bilincindeki, yüreğindeki değişimin baharını yaşıyordu. Gözlerinden sevinç ışıltıları taşıyordu ruhuna. Öf be, artık dayak altında askere yalvarmayacaktı. Artık solcuları kollamayacak, güvenlik içinde uyuyacaktı. Öf be, artık periyodik mektup cezalarından, hücrelerden uzak kalacaktı. Cezaevinde 3 tarafsız koğuş vardı. Yunus'u sabah sayımından sonra canavarın ayrıldığı tarafsız koğuşa, yani B1'e verdiler. Gayet ciddi, "Uzak durun oğlum benden," dercesine yemekhaneye girdi. Sağcılar sevinçle koşarak kucakladılar Yunus'u. Yanaklarından öptüler. "Hey aslanım be, hangi rüzgar attı seni buraya?" diyerek ensesini pışpışladılar. Yunus buz kalıbı gibi karşıladı bu sevinç dalgalarını. Konuşmadı, gülümsemedi, yanağına konan öpücükleri öpücükle selamlamadı. Çatılan kaşları, yüz hatları, bakışları şöyle diyordu. "Uzak durun oğlum, sırnaşmayın. Ben eski Yunus değilim." C2 koğuşundan Yunus hakkında daha önce not gelmişti sağcılara. Dayaklı, hırgürlü bir anda cinnet getiren birisinin böyle soğuk davranmasını normal karşıladılar. Bunca süre revirde kalmasına rağmen henüz düzelmediği kanısına vardılar. Müştak, Yunus'un koluna girerek onu yatakhanenin bir köşesine götürdü. Sağcılar alt ve orta ranzalara üşüştüler. "Alnına ne olmuş kardeşim?" dedi Müştak. Yunus işaret parmağını alnındaki yara izine bastırarak "Tahta copla yaralandı," dedi. Yunus'u profilden süzen Durali "Kulağında da yara izi var," dedi. Yunus bu sefer de elini kulağına götürdü. Kavgada oldu. Ranzaların arasında boğuşurken Ziya ısırdı. Ayağlarına yapışıp vurmasaydım belki de koparırdı. Sağcılar hayret nidalarıyla güldüler. Rahatsızlandığın en son kavgada askerler seni çok mu dövdü Yunus? Dedi Kuddusi. Yunus ayaklarının ucuna basarak bıkkın ve zoraki bir sesle. Yok dedi. Hiç dövmediler. Yat kalk yaptırırlarken fenalaştım. Yunus'a tek tek arkadaşlarının durumlarını sordular. Soruların birçoğunu bilmiyorumla yanıtladı. Bazılarını da şu sözlerle geçiştirdi. Haberim yok. Bildiğiniz gibi işte. Beni ilgilendirmediği için haberim yok. Ne bileyim birader. Gereksiz sorular soruyorsunuz. Sağcılar sohbetin sonunda Yunus'un tam anlamıyla Allah'ının şaştığına inandılar. Yunus artık bundan sonra tek başına yaşayacağını söyleyince de afalladılar. Yatağını düzeltti. Eşyalarını dolaba yerleştirdi. Yardım etmek isteyenleri kibar bir dille uzaklaştırdı. Tarafsız solcuların gözünde sağcılarla senli benli olup onların kendisine sağcı ya da faşist damgası vurmalarını istemiyordu. Hatta bir ara solculara uğrayıp sağcı olmadığını, sıradan bir vatandaş olduğunu söylemek istiyordu. Hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptı. Ranzasının kenarına çarşafını perde olarak çekti. Dinlenirken, yatarken kimsenin kendisini görmesini istemiyordu. Kuruşa ve idareye gerçek tarafsızlığın nasıl olması gerektiğini göstermek istiyordu sanki. Yeni yaşamından felaket memnundu. Of, of, of kadın anam of, of bacım of, of devlet of, gözüm gözüm of, gözüm of, sevin devlet sevin, gözüm çıktı sevin, of arkadaşlarım, ülküdaşlarım, kardeşlerim of. Of, of komünistler, of vatan hainleri, Mnagodumun gobelleri, of. Tuvalette boylu boyunca uzanmış, elleriyle sol gözünü kapatmıştı. Elleri, yüzü, şakakları, boynu kan içindeydi. Betona kan yığılmıştı. Sol gözünün yerinde büyükçe bir kan çukuru vardı. Of anacığım, of. Of ekmeğim, tuzum, kınalı kuzum, mübarek anam, of. Of arkadaşlar, kulunuz kurbanınız olayım. Gözüm, of. Of Allah'ım, güzel Allah'ım, of, of ananızı avradınızı, kızınızı kızanınızı, of, of müdür, of sosyolog, of sağcılar, of. Başının yanında bir lavabo duruyordu. Sol gözüne lavabo kökünü oturtmuşlardı. Bu öylesine şiddetli olmuştu ki göz çukurunun yerinde göz diye bir şey kalmamıştı. Bütün lavabo sökülmüştü. Kırılabilecek kalıntılar da kırılmıştı. Lağım ve kan kokuyordu tuvalet. Of sebebim of. Of gözüme göz dikenler of, of yandım of, of kızıl kalleşler of, köpek yavruları, lağım fareleri of, of orospu fırlatmaları of, puştlar, puştoğlu puştlar, göz nuru düşmanları. Solcular yemekhaneye çekilince yatakhanede bulunan sağcılar tuvalete geldiler. Abdurrahim'i yerden kaldırdılar. Gözünün feci halini ve yüzündeki derin yaraları görünce dona kaldılar. Arkadaşları dönülmeyecek şekilde kör olmuştu. Bu durum onları çılgına çevirdi. Demir kapıları yumrukladılar. Kahrolsun komünistler diye slogana başladılar. Bir tanesi ağzını duvar mazgalına dayayarak ''Ulan adiler, komünistler kör etti arkadaşımızı, neredesiniz ulan adiler?'' diye bağırdı. ''Of candaşlarım of, kızıllar beni punduna getirdiler, gözümden ettiler of, of canım ciğerim ülküdaşlarım of, nasıl oldu da beni punduna getirdiler of?'' Buğday tanesine düşman, mum ışığına düşman, of! İnançsız, milliyetsiz köpekler, of! Yemekhanede solcular da sloganlara başlamışlardı. Bu kavgada ilk saldıranlar sağcılar olduğu ve yatakhanede sağcıların tezgahına düştükleri için kızgınlıkla bağırıyorlardı. Elleri, elbiseleri kan içindeydi bazılarının. Koğuşlar ayrılsın! Cezaevinde can güvenliği isteriz! Kahrolsun faşizm! Sağcıların kapılara indirdikleri yumrukların gürültüsünü kendi sloganları bastırıyordu. Kahrolsun komünistler, komünistlere ölüm, kanımız aksa da zafer İslam'ın, can güvenliği isteriz. Kısa zamanda kanlı bir kavga olmuştu. B2 koğuşunun beton zeminine şimdiye kadar böylesine kan damlamamıştı. Bunda jandarmanın bir hayli gecikmesinin ve gardiyanların koğuşa girmemesinin de payı oldu. Of beynim of, beynim cin ocağı gibi kaynıyor arkadaşlar of, kör ettiler beni gepe gencecikken of, devlet nerede kaldı, doktor nerede kaldı of. Şimdi gelecekler Abdurrahim, biraz dişini sık kardeşim diyerek yatakhaneye götürdüler. Asker kavganın başlangıcından 20 dakika sonra geldi. Baltar gayet sakin ama somurtkan bir yüzle yemekhaneye girdi. Yatakhaneye açılan demir kapının mazgalını açtı. ''Geri çekilin, asker girecek içeri.'' dedi sağcılara. Abdurrahim'in yüzünü görünce ürperdi. Sağcılar yakınmaya, eleştirmeye, kınamaya başladılar. ''Bu durumların sorumlusu ben değilim mahkum. Sizleri bir araya koyan ben değilim.'' diye kükredi Baltar. Elleri arkasında çakı gibi süzdü kalabalığı. Yutkundu, onbaşıyı çağırdı. Abdurrahim'in derhal şehir hastanesine götürülmesini emretti. ''Of başçavuşum of, ömrümün baharında gözümden ettiler beni of. Tek suçum devletimi sevmek, tek suçum milletimi sevmek of. Of askerler of.'' İki asker Abdurrahim'i koridora çıkardı. Yavaş yavaş dış kapıya doğru yürüdüler. Abdurrahim'in koridordan gittikçe cılızlaşan ofları geliyordu hala. ''Of Türk milleti of, hayatımı kararttılar of. Tek suçum seni sevmekti of. Gözümün nurunu çaldılar of.'' Baltar sağcılarla solcuları yemekhanede sıraya dizdi. Başka yaralı olup olmadığını anlamak için sıraların önünden yürüdü. ''Abdurrahim'in gözünü kim çıkardı?'' dedi. Kimseden tıs çıkmadı. Sağcılar hafiften mırıldandılar. Birkaç homurtulu küfür savruldu. Baltar bakışlarıyla ikaz etti. Başını önüne eğdi. Mahkuma, mahkumu saran tahta coplu mavi berelilere baktı. ''Bu kavgadan dolayı sizlere dayak atmayacağım mahkum.'' dedi. Mahkum derin bir soluk aldı. Sevinç ışıltısı kapladı bakışlarındaki korkunun yerini. ''Dayak atmakla eşek eşekliğinden vazgeçmez. Barıştır karıştır uygulamasına, dilekçelerle, medeni yollarla karşı çıkmak varken birbirinizi yeme yoluna sapıyorsunuz. Sapıtmışsınız oğlum mahkum. Sizlere dayak attıra attıra feleğim şaştı. Yazık yazık. Kendinizden utanmıyorsanız Türk milletinden utanın biraz. Şu çatılardaki barış güvercinlerinden utanın.'' Bu son cümle yaralılar da dahil birçok kişiyi gizliden gülümsetti.